Herkese merhabalar. İsmim Ödül Özdamar. Gıda mühendisiyim. Diverse Kimya firmasının consulting operasyonunda yaklaşık 13 yıldır denetim, danışmanlık ve eğitim biriminde çalışıyorum. Son 6 yıldır da yönetici olarak bu görevi sürdürüyorum. Hem yeme içme sektörü profesyonellerinin hem de yeme içme meraklılarının farkındalığını artırarak konulara birbirinden keyifli sohbetler eşliğinde değineceğimiz MSA'nın podcast serisi Hijyen Lezzet Kadar Önemlidir başlıyor. Bugünkü konuğumuz MSA Eğitmen Şefi Begüm Öztezgin. Davetimi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Çünkü hijyenin lezzet kadar önemli olduğunu konuşacağımız bu seride benim için ilk adım eğitim. Çok keyifli bir konu. O yüzden öncelikle çok teşekkür ederim. Hijyen eğitim, hijyen lezzet kadar önemlidir mottosunu biz kendi bünyemizde aslında çok uzunca yıllardır sürdürmeye çalışıyoruz. Altını yaptığımız faaliyetlerle beslemeye çalışıyoruz. Şimdiye kadarki tecrübemizin sonucunda vardığımız yer hep sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacının yeterli seviyede karşılanması konusuydu aslında. O yüzden bu sürece başlarken, bu podcast serisine başlarken eğitimle başlayalım istedik. Eğitimi konuşalım istedik. Özellikle mutfakta çalışan, çalışmak isteyen arkadaşlarımızın alması gereken eğitimleri, biz sizin dünyanızda hangi eğitimleri veriyoruz, bu eğitimlerin formatları neler olmalı, yani hijyen kültürünü oturtmak için eğitimi nereden başlatmalıyız? Aslında birçok şeyi bugün sohbet konusu etmek istiyorum. Ama ondan önce senin o çok keyifli bir kariyerin var. Benim de okuyup böyle biraz da imrendiğim şahsen.
Teşekkür ederim.
Biraz bize kendinden bahsedersen, sonra mutfak hayatına geçişin, sonra eğitmenliğe geçişin. Arada küçük sorularım da olabilir. Sözü sana bırakayım.
Çok memnun olurum. Öncelikle 4 yaşında buz patenine başladım. Aslında hayat hikayem böyle başlıyor. Annemin teşvikiyle buz patenine başlayarak 10 yıl milli takım sporcusu olarak ülkemi temsil ettim. Tabii bu 10 yıl boyunca çeşitli ülkelerde ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. Böylece ülkeleri gezdikçe farklı kültürler ve arkadaşlıklar edinme fırsatı buldum. Bu hep böyle içimde bir tutkum olarak gelişmeye başladı aslında daha küçükken. Daha sonra yurt dışında yüksek lisansımı yapıp döndükten sonra bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaya başladım. Spor akademisi mezunuyum.
Oo, aslında beslenme ve mutfakla çok alakalı bir
tabii,
bölüm bence.
Tabii spor akademisi bölümü olarak beslenme bölümümüz vardı ve bunun derslerini aldım. İlgiliydim de.
Bu arada küçük bir yine sorum olsun. Şimdi bu buz pateni hayatı ve spor hayatıyla birlikte birçok farklı ülkeye gittin. Orada birçok farklı ülke mutfağından yemek yeme imkanın oldu. Gözlemleme imkanın oldu. Sokak yemekleri de yedin. Belki iyi restoranlarda da yemek yedin. Var mı oralarda böyle seni buralara iten bir şeyler ya da işte yerken gözlemlediğin bu ülkede bu böyle mi yapılıyormuş, bizde daha mı farklı diye hani bir merakın içine düştüğü bir süreç var mıydı o yoğun seyahatler ve farklı ülke tecrübeleri içerisinde?
Aslında sporculuk zamanımda bu yoktu. Çünkü sporculuk zamanında özellikle bir buz pateni sporcusu olarak beslenme belirli kalıplar içerisinde kalıyordu ve buna çok dikkat etmemiz gerekiyordu. O yüzden ne kadar canımız istese de ne kadar hayal etsekse sokak yemekleri vesaire gibi şeyler söz konusu olamıyordu. Daha sonra bir havayolu tecrübem var 7 yıl kadar. Bu tecrübe esnasında bunları deneyimleme fırsatı buldum. Ve kendimi sürekli insanlara ülkeleri anlatırken yemekle eşleştirdim. İşte Fransa'da şunu yedim, muhteşemdi. Gittiğinde mutlaka tatmalısın. İşte şurada şunu yaptık, mutlaka yemelisin. Bir baktım bütün insanlar gerçekten ülkelerin tarihinden, müzelerinden, çeşitli şeylerinden bahsetmek yerine hep yemekle birleştiriyorlar buraları. Ben de o tutkuya da sahip olduğum için şöyle düşünmeye başladım. Demek ki insanların unutamadığı şey gerçekten lezzet, damaklarında kalan yaşadıkları tecrübe. Dolayısıyla zaten ilgimi çeken bir alandı. Daha da içine düştüm diyebilirim. Bu şekilde şekillendi ve ekstra ikinci bir meslek sahibi olmak istedim. Daha doğrusu bu işin ilimini, bilimini, nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Arkadaşlarıma sordum, bu eğitimi nerede alabilirim belirli bir yaşın üzerinde. Bütün yollar şu an çalıştığım kurum olan MSA'ya çıktı. Ve ben MSA'da pasta ve ekmekçilik bölümünü öğrenci olarak tamamladım.
Neden pastacılık?
İşin kimyası, gramaj olarak hesaplanıyor olması ve son üründe bütün tamamının son üründe ortaya çıkıyor olması, birazcık içerisinde büyük ihtimalle buz pateninden ve benim kendi içsel gelişimimden gelen biraz böyle sanatçılık, yaratıcılık, süsleme, hayal gücünü de içermesiyle birlikte biraz da açıkça konuşmak gerekirse daha yapabilir buldum. Ağaççılıktan ziyade daha rahat yapabilirim diye düşündüm. O yüzden pastacılığı tercih ettim.
Çünkü bizim hani mutfaklarda risk yönetimi konusunda değerlendirirken en çok üzerinde durduğumuz bölümlerden birisidir. Çünkü kullanılan ham maddeler, üretim prosesleri, sonraki reform süreci nedeniyle çok da yüksek riskli ürünlerdir. Hani senin seçiminde daha yüksek riskli ürünlerde hem şefliğimi geliştireyim hem bir yandan da gıda güvenliği süreçlerini öğrenerek ilerleyeyim olmuş. O kısım gerçekten çok böyle tesadüfi bir şekilde buraya getirmiş seni.
Evet, keyifli bir eğitimdi. Eğitimden sonra stajımı da MSA Mutfağı Workshoplar bölümünde yaptım. Oranın operasyonu da bu riskli ürünleri yönetme konusunda zorlayıcıydı. Çok dikkat gerektiriyordu. Stajım 4 ay tamamlandıktan sonra Mutfak Sanatları Akademisi'nde asistan şef oldum öncelikle ve daha sonra eğitmen şefliğe terfi ettim. Bu terfinin sonucunda da son 3 dönemdir gıda güvenliği derslerini MSA'daki öğrencilerimize aktarmaya çalışıyorum. Tabii naçizane sizin yanınızda hani bundan belki bahsetmek. Ben de elimden geldiğince öğrenip aktarmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.
Öncelikle kesinlikle estağfurullah demek isterim. Çünkü bizim ihtiyacımız aslında özellikle de mesleki eğitim veren kurum kuruluşlarda bu tarz eğitimlerin belli yetkinliklerdeki arkadaşlarca bizler, sizler hiç fark etmez aslında sürdürülebilir şekilde belli sıklıkta bir alışkanlık kültür haline getirecek şekilde verilmesi. O yüzden aslında ben burada şöyle herhangi bir eleştiri yapamam, sadece destekleyebilirim sizleri. Bence çok değerli. Çünkü dediğiniz gibi çok uzunca zamandır sektörün içinde olunca sektörün de temel ihtiyacının aslında eğitimin kapsamlı eğitim şeklinde hayata geçirilmesi olduğunu, hani yılda bir kere personel hijyen eğitimi verdik deyip kenara oturmak gibi değil de aslında kişinin mesleki gelişim sürecin içerisine bunu oturttuğunuzda aslında onun kültürü olmasına katkı sağlıyorsunuz ya. O yüzden bence çok değerli sizin gıda güvenlik konularında da eğitim veriyor olmanız. Peki hani diğer pastacılık derslerinin yanı sıra gıda güvenliğe kayış nasıl oldu? Yani ben mesela buradan kulağıma gelen sesle ilgili birkaç yorum yapayım. Böyle sanki 30 yıllık bir televizyoncu dinliyorum. Öyle tatlı bir Eda, öyle bir siz görmüyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Öyle hani profesyonel bir diksiyon. Acaba etkisi olmuş mudur bilmiyorum. Siz biraz bahsedin, nasıl oldu gıda güvenliği dersleriniz sizin?
Utandırdınız beni, çok teşekkür ederim. Şöyle oldu, öncelikle pasta ve ekmekçilik eğitmeni olarak çalışıyorken bu dersin teorik olarak biz MSA'da nasıl işlediğimizi size biraz anlatayım.
Tabii ki çok isterim.
Ondan sonra oraya dönüş yapayım. Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrencilerimizi daha ön görüşmelere çağırdığımızda veya ön görüşme yaptığımızda belirli hijyen kurallarımızdan bahsediyoruz. Bunlar tırnakların beyazı gözükmeyecek kadar kısa kesilmesi, üniformanın her zaman temiz ve ütülü olması, sakalın kesilmesi, piercing, küpe, yüzük vesaire gibi şeylerin takılmıyor olması, saçların düzgün toplu ve üniforma kurallarına uygun olarak gelmeniz gerekir diye daha okula kayıt yaptırmadan biz bunları öğrenciler adaylarımızla paylaşıyoruz. Bunları kabul eden, bu koşullar altında disiplinimizden haberdar olan öğrenci adaylarımız kayıt oluyorlar ve eğitimlerine başlıyorlar. Bu eğitimlere başladıkları ilk gün itibarıyla bu söylediğimiz şeyleri derslere girmeden önce kontrol etmeye başlıyoruz. Forma uygunluğu olmayan, tırnakları uzun olan, küpe veya piercing takan, saçı mutfakta olması gerekenden daha açık veya sakalı olan öğrencilerimizi derslere almıyoruz. Bunları tamamlayıp öyle girmesini istiyoruz. Yine teorik haftamızda, yani okula başladıkları ilk haftada hijyen ve gıda güvenliği konusunda 4 saatlik teorik bir ders veriyoruz ve o dersi de okulda ben veriyorum. Bu derste gıda güvenliğinin temel hususlarından el yıkamaya, güvenli ürün tedarik etmeden hasip konularına kadar çok geniş bir kapsamda öğrencilere güvenli gıdayı insanlara ulaştırmak için gereken prosedürleri anlatıyoruz. Bunu teorik olarak anlatıyoruz kitaplarımızın ön sayfalarında da yer alıyor bu konular. Daha sonrasında sınıflarda bu kuralların uygulanıp uygulanmadığını her ders denetliyoruz. Hmm. Örneğin yumurtayı masaya koymayın, sebeplerini zaten anlatıyoruz teorik derslerimizde. Koymama sebeplerine ya da koyan öğrencileri her ders denetleyerek uyarıyoruz. Bazen anlaşılmayan hususlarda tekrar bir eğitim veriyoruz. Böylece 4 aylarını, yani bizim okulda eğitim boyunca bu 4 ayı bu gıda güvenliği kurallarını artık alışkanlık haline getirmeye başladıkları noktaya ulaştırmış oluyoruz onları.
Aslında eğitim vermekten öte, bizim aslında bütün eğitim sistemimizin ihtiyacı olan kültür edindirmeyi yapmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani teorik derslerden sonra işte sınıflarda yaptığınız işte o fiziksel olarak yiyecek hazırlama süreçlerinde ya da mutfak kullanım süreçlerinde de öğrenci arkadaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına uymasını, oradaki gıdayı doğru hazırlamasını, doğru yıkamasını da bir şekilde gözlemleyip onlara geri bildirim veriyoruz anladığım kadarıyla. Çok değerli bir eğitim şekli. Yani bir öğrenci ne kadar süre dediniz bir eğitim süreci? Bir yıl mı?
4 ay sınıf profesyonel eğitimlerimiz, yüz yüze eğitimlerimiz 4 ayda stajdan oluşuyor. Uzun dönem eğitimlerimiz var. Uzun dönem eğitimlerimizde bu hijyen ve gıda güvenliği konusunu daha ileri işletme seviyesine taşıyoruz. Böylece bir işletmede karşılaşabilecekleri kanuni ve yasal sorumlulukları da biliyor oluyorlar. Bunları bir alışkanlık haline getirmemiz MSA mezunu öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırıyor ve girdikleri mutfakları aslında farklılaştırıyor. Öyle ki girdikleri her mutfakta öncelikle hijyen konusuna dikkat ederek hazırlıklarını başlatıyorlar ve daha sonra ilerliyorlar o konuda. Dolayısıyla bu bize hem gurur veriyor hem de bunu zoraki değil ama alışkanlık olarak yaptıklarını görmek eğitmen olarak beni çok mutlu ediyor açıkçası.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok değerli dediğim gibi hani eğitimin bu noktada henüz pasta yapmayı öğrenirken onun bir parçası olarak ellerini yıkayıp da o pastayı yapması gerektiği misyonunu yüklediğimiz zaman aslında ileriki hayatında kendisi bir işletmeci olduğunda ya da bir yerde çalıştığında orada da sağlıklı gıda üretim sürecinin bir parçası olmasını kolaylaştırıyoruz aslında. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çok büyük markalarda çalışmak istiyorlarsa, hedefleri varsa zaten bu kültürü edinerek oralara gitmeleri gerekir. Yoksa sistemin mecburen dışında kalacaklardır. Ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi biz özellikle gıda mühendisi arkadaşlarım, ben işte bir takım mutfaklarda işte denetçilik, danışmanlık yaptığımız dönemlerde ya da çalıştığımız dönemlerde özellikle de mutfakta çalışan ekiplerle bu gıda güvenliği konularında bir türlü aynı cümleleri kuramıyoruz. Yani orada çok zorlanıyoruz. Bu gıda güvenliği hijyen süreçlerinin aslında onların işletmesinin sürekliliği gibi çok temel bir ihtiyaca hizmet ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü oradan gidince daha anlaşılır oluyor. Çünkü onlar hep aynı şekilde yaptıkları ve sonucunda hiçbir problem yaşamadıklarını düşündükleri bazı alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar. İşte bunlar zaten sizin de dediğiniz gibi eğitimle çözülecek inşallah bundan sonra da. Sizin eğittiğiniz öğrenci sayısı arttıkça, bu arkadaşlar gidip bir yerlerde çalıştıkça sektör eğitilmiş çalışanlar ve onların alışkanlıklarıyla aslında şekillenecek ya da evrilecek farklı bir noktaya. Ben şeyi de merak ediyorum burada. Sizin öğrenci profilinizde bu gastronomi hayatına yeni başlayan ya da hali hazırda bazı faaliyetleri yürüten, işletmesi olan ya da bir yerde çalışan birçok farklı kesimden insan var tahmin ediyorum. Farklı hijyen kültüründe insan da var. Bu eğitimler sırasında, gıda güvenliği eğitimleri sırasında yani en çok anlamakta zorlandığını düşündüğünüz şeyler ya da sonrasında yaptığınız stajlarda alışkanlık edinmekte zorlandıkları şeyler neler? Hani bize de küçük tiyolar verin, biz oradan yürüyelim.
Şöyle... Son zamanlarda hijyen alışkanlıklarımız toplumsal olarak değişti. Eskiden şöyle uyarılar yaparken buluyorduk öğrencilere. Sınıfa girdiğiniz anda ellerinizi yıkadınız mı diye soruyorduk. Şu an sınıfa girer girmez zaten herkes elini yıkayarak standlarına, çalışma alanlarına geçiyorlar. Artık böyle bir uyarı yapmıyoruz eskiye nazaran. Artık toplumsal bilinç arttıkça hangi sosyoekonomik konumdan gelirlerse gelsinler. Eski şefler... Yani bu işi meslek olarak zaten yapıp bizim diplomamızı almak isteyen insanlar geliyorlar. Ya da hayatları boyunca hiç uğraşmamış pastacılıkla bunu meslek edinmek isteyen arkadaşlarımız oluyor, öğrencilerimiz oluyor. Hiç fark etmiyor. Öyle standart bir eğitim sistemimiz var ki bu eğitim sistemini esnetemiyorlar. Bu eğitim sistemine adapte olmak zorunda kalıyorlar ve böylece herkes aynı alışkanlıkları aslında bu sürecin bir bağlantısı olarak, yani biz sürecin içerisinde komple olarak gıda güvenliği ve hijyeni verdiğimiz için esnetemiyorlar aslında. Ama tabii ki o iş yoğunluğuyla, o hızla, o ürün yetiştirme çabası veya o süreç içerisinde bazı gıda güvenliğiyle ilgili hususlar unutulabiliyor. Biz eğitmenlerin görevi de bir eğitim merkezi olduğumuz için, bu işin mutfağı olduğumuz için diyelim, onları uyarmak ve doğru şekilde yönlendirmek oluyor. O yüzden sürekli izliyoruz. Sürekli güzel, temiz gıda uygulamalarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin ürün işleme sürecinde eldiven kullanmıyoruz ama son ürünü servis aşamasında tabaklamaya giden veya sunuma giden ekmeklerde mutlaka bir eldiven kullanmak, tabağın silinmesinde hijyen kurallarına uygun hareket etmek gibi İyi gıda uygulamalarında öğrencilerimize empoze ediyoruz. Böylece aslında çok küçük bir alanda başlayan bu alışkanlık kazandırma meselesi, bir süre sonra bakıyoruz ki gittiğimiz etkinliklerde öğrenciler daha biz söylemeden, stajyerlerimiz daha biz uyarmadan bu uygulamaları yapmaya başlıyorlar. Hemen ortamı sterilize ediyorlar, çalışma alanlarını düzenliyorlar. Dolayısıyla yani öğretmekten biz teorik anlattık, gıda güvenliği bu, şunlara dikkat ediyorsunuzdan ziyade bunu bir alışkanlık haline getirebildiğimizi sürecin sonunda zaten yaptığımız sınavlarda da değerlendiriyoruz bu arada. Yani biz öğrettik bitti değil, gıda güvenliği sınavları oluyorlar. Onun dışında pratik sınavların içerisinde gıda güvenliği hususlarına dikkat edip etmediklerine kontrol ediyoruz. Hangi kesme tahtasıyla ne kesmiş, hangi bıçağı nereye koymuş, ürünü ne şekilde muhafaza etmiş, ne kadar açıkta kalmış, bir üründen diğer ürüne geçerken hijyen kuralı gereği ellerini yıkamış mı, tabaklama esnasında hijyen kurallarına dikkat etmiş mi? Çünkü bu her şeyin ötesinde insan sağlığına geldiği için bu konularda çok hassasız. Kendi kurumum adına söylüyorum ama tabii ki bütün bu eğitimi veren kurumlar da aynı şekildedir. Bunun net olarak öğrenildiğinden emin olarak mezun ediyoruz öğrencilerimizi.
Ben yürekten inanıyorum. Şimdi zaten söylediğiniz o küçük küçük hijyen alışkanlıkları böyle hani o kadar kulaklara aşina geliyor ki sürekli anlattığımız, konuştuğumuz şeyler. Bunların bir mesleki eğitim kurumunda üstelik de mutfak çalışanlarına veriliyor olması gerçekten çok aslında insan sağlığına nasıl derler bir katma değer sağlamak. Aslında hepimizin yaptığı şey, sizin yaptığınız şey sizin tarafta aslında lezzet uzmanları yaratırken aynı zamanda lezzetin sağlıklı olmasını, işte hijyenik olmasını sağlıyoruz. Aslında mottomuz olan hijyen lezzet kadar önemliyi destekliyoruz. Biz de bu tarafta sizin öğrettiğiniz öğretiler, işte yasal zorunluluklar veya kişilerin kendi eğitimleri çerçevesinde edindikleri hijyen alışkanlıklarını ya da edinmeleri gereken alışkanlıkları sahada gerçekten etkin olarak yürütüyorlar mı? Hangi konuda iyileşmeye ihtiyaçları var? Biz de o taraftan bakmaya çalışıyoruz. Ama sanıyorum bu işin en yani sektörleri zorlayan kısmı şu. Sizler gibi kurumlar çok az ve sınırlı ve bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın çoğu bu tarz kurumlarda eğitim alma imkanına sahip değil. Hani alaylı dediğimiz bir kebapçıda, bir dönercide, bir restoranda çalışarak bir şekilde ürün üretmeyi öğrenerek sonrasında işte farklı pozisyonlara gelerek ya da işletme sahibi olarak hayatlarına devam eden çok fazla insan var. Ve bizim mezun ettiğimiz arkadaşlarımız iş hayatına girdiğinde zaman zaman farklı kültürlerde, işletmelerde gidip çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Kalabilecekler de yani çok ünlü bir kebapçıda çalışmaya başlayabilir. İsmi çok büyük bir marka olabilir ama mutfağa girdiğinde bambaşka bir dünyayla karşılaşabiliyor. Biz de çünkü karşılaşabiliyoruz. Yani bazen çok iyi bir markaya gidiyoruz, yemek yiyoruz ya da başka maaşı ziyaret ediyoruz. İnanamıyoruz mesela gördüğümüz görüntülere. Dolayısıyla aslında sistemin en çok zorlandığı şey de o. Yani iyi ve doğruyu yaparak bütünün parçası olmaya devam edebilme yeteneğini bize kazandırmıyor zaman zaman. Ben şeye benzetiyorum, daha önceki sohbetlerimizde de bahsetmiştim. Bir trafikte olmaya ve trafikte araba kullanmaya benzetiyorum. İlk arabaya sürmeye başlayabiliyorum. başladığımızda bazı alışkanlıkları henüz edinemediğimiz için trafik alışkanlıklarını arabanın içiyle çok uğraşırız. İşte vitese bakarız, müzik dinleyemeyiz, işte ne bileyim frene, debriyaja, gaza bakarak hareket etmeye falan çalışırız. Tabii bu esnada işte yandan gelen arabayı fark etmeyiz. Buradan birisi korna çalar. Yani dış dünyayla iletişimimiz henüz kurulamaz. Hani ne zaman ki biz o arabanın içini, arabanın yürümesini otomatik bir hale getirdiğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde artık dış dünyadan haberdar oluruz ve hani sağlıklı bir trafik seyrini sağlarız. Mesela bu bizim eğittiğimiz, alışkanlık edindirdiğimiz bir mutfak çalışanı. Ama sonra o mutfak çalışanı trafiğe çıkar, trafikte araba kullanmaya başlar. Bekler ki herkes onun gibi kurallara uygun, alışkanlıklara uygun hareket etsin. Başta zorlar şartları, gittiği şehir, bölgeye göre değişmekle beraber bir süre sonra bakar ki hani bu trafiğin içinde hayatta kalabilmesi için o trafiğin kendi dünyasındaki kurallara uymaya zorlanıyor. Bazen o da kural dışı davranışlarda bulunabilir. İşte aslında mutfak çalışanlarının da herhalde reel hayata geçtiğinde en çok zorlandığı şey bu. İşte gittiği işletmede onun gibi hijyen kültürüne sahip olmayan diğer çalışanlarla kendi alışkanlıklarını sürdürmeye çalışması. Aslında amacımız o işletmedeki diğer tüm çalışanları kazanmak ama bazen eğittiklerimizi kaybedebiliyoruz. Ben aslında en çok ona üzülüyorum. Bu konuda fikrin nedir? Mesela sonrasında nasıl ilerlemeli süreç? Belki hani orada ekstra ne yapmalı?
Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Kişi öncelikle vicdani bir sorumluluk olarak güvenli gıdayı karşı tarafa ulaştırma hedefinde olmalı. Bu alaylı olması, eğitimli olması hiç fark etmez. Hı hı. Ailesine sunmayacağı hiçbir gıdayı karşı tarafa sunmamalı. Çünkü bu öyle bir şey ki hayatta en sevdiğiniz yiyecek, nefret edeceğiniz yiyecek haline gelebilir. Tek bir deneyiminize. Dolayısıyla bunun riskini almak ki bu evet sevmeyebilirsiniz o yiyeceği ama zehirlenme vakaları ölüme kadar gidebilen süreçleri içeriyor. Dolayısıyla böyle bir riski almak hiç kimsenin istemeyeceği bir şey olmalı. Öncelikle bir vicdani sorumluluk. Hı hı. İkincisi gerilen mutfak her ne kadar o kurallara uyulmuyor dahi olsa tek bir kişinin yapacağı anlamlı hareketler bir süre sonra bütün grubu etkileyecek hareketler oluşturacak. Öncelikle çalışma arkadaşlarına sunduğu yiyecekler üzerinde o özeni gösterirse, o hijyen standartlarını gösterirse, daha sonra o çalışma arkadaşları içerisinde misafirlere karşı da bu şekilde gelişecek. Dolayısıyla bu her ne kadar toplumsal ve ailede öğrenilen ilk alışkanlık olarak başlasa da toplum içinde bu işi gerçekten vicdani olarak, insani olarak, insanlara güvenli gıda ulaştırma amacıyla yürüten tüm işletmeler dediğim gibi eğitimli olsun olmasın bu sorumlulukla hareket ederlerse zaten yasaların da söylediği, kuralların da gerektirdiği, olması gereken standartlara daha hızlı ulaşacaklarını düşünüyorum.
Yani idealistlikten vazgeçmeyecek çalışan.
Bence geçmemeli. Evet. Çünkü mesela şimdi böyle bir hayal ediyorum. Yurt dışına gittiğimiz zaman restoranların hijyen skalaları var. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı. Ben hiç hatırlamıyorum C sınıfı ya da daha düşük bir restorana gidip bir şeyler yesek mi acaba dediğimizi. Bilinçli olarak diyoruz ki bu restoran ya da adı duyulmuş restoranlar Türkiye'de de öyle hijyen standartlarına uyuyordur ve ben bunun için güvenli gıdaya burada ulaşılabilir düşünerek giriyorum o restorana ya da zincirlere o şekilde gidiyorum ya da burada bu eğitimi almış olan insanlar var ama çok daha lezzetli ürünler de üreten bir eğitimi almamış alaylı bir grup var fark etmiyor. Hijyeninden emin olduğum restorana gidiyorum. Bu bir esnaf lokantası da olsa en üst fine dining restoran olsa da benim için fark etmiyor aslında. Onun hijyeninden eminsem, onun bana güvenli gıda ulaştırdığından eminsem onu tercih ediyorum. Burada da alaylı veya okumuş olmak arasında ya da bu eğitimi almış olanlar arasında çok derin bir fark olmamış oluyor böylece. Dolayısıyla güvendiğim yerleri tercih ettiğim için zaten onlar da o hep hijyen standartlarını belirli ölçüde tutmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu tarz restoranlar, bu tarz uygulamaları arttırdıkça zaten diğer restoranlarda ya da diğer yiyecek işletmeleri de o standarta çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü tercih edilmiyor. Daha önce gündemimizde bir pandemi yoktu. Pandemiden sonra insanlar güvendikleri restorandan dışarıdan yemek sipariş etmeye başladılar. Böyle daha az güvendikleri yerlerden sipariş etmeye başlamadılar. Dolayısıyla burada da hep hijyen aslında lezzetin önüne geçti. Sizin mottonuza yaklaşmış oldum. Yani önce hijyeni bekledi insanlar ve daha sonra lezzet alışkanlıklarını da sürdürülebilir kılmak istedi. Dolayısıyla bence birbirinden hiç ayrılmayan, eğitimden ziyade alışkanlığı geliştirmiş ve bunu vicdani sorumluluk olarak yerine getiren tüm çalışanlar bu hususta bence doğru işler yapacak demektir.
Katılıyorum. Bu senin söylediklerinden şu yorumu da yapabiliyorum. Bu, mesela biraz önce örnek verdin, yurt dışında dedin restoranlar hijyen seviyesine göre sınıflandırılabiliyor. İşte bizim belki burada öyle bir eksiğimiz var. Bizim şu an o tırnak içinde güvendiğin, emin olduğunun karşılığını sağlayacak bir indikatörümüz, bir şeyimiz yok yani. Bir tüketici olarak sadece çok adı duyulmuş, çok meşhur bir restoranın diğerinden iyi olduğunu düşünebiliyoruz. Hani lezzeti haricinde diyorum. Çok paraları var, çok kazanıyorlar. Herhalde bu işlere yatırım yapıyorlardır diyoruz. Ya da oturduğumuz restoran alanının temizliğinden, tuvaletinin temizliğinden içeriye ilgili bir fikir edinebiliyoruz. Ama onun dışında gerçekten arkadaki mutfak alanında dünya nasıl, nasıl bir hijyen seviyesi var bilmiyoruz. İşte bununla ilgili aslında bu başka bir sohbet konusu olabilir. Aslında bizim ülkemizde böyle de bir eksiklik var. Yani elma ile armutu ayırabilecek tüketici tarafında verimiz yok. İşte bazı belediyeler, işte bazı projeler yapıp kendi belediyeleri bünyesindeki, bizim diversi olarak da farklı belediyelerle böyle ortaklıklarımız var. Denetimler yapıp uzman ekiplerle onlara belli seviyeler belirleyip tüketiciye bunları duyurarak kendi belediyesi kapsamındaki daha yüksek hijyen uygulayan işletmelerin daha çok kazanmasını motive ediyor. Dolayısıyla diğer işletmelerde o rekabet ortamında ben de o noktaya gelmeliyim diyor. İşte bunun aslında tüm sistemin içerisine uygulanabilmesi ve tüketicinin gerçekten hijyenik ya da sağlıklı ürün sağlayan işletmeleri seçebilecek veriye ihtiyacı var aslında bizim sistemimizde. Dediğin gibi eğitim tabii ki önemli ama insani sorumluluklarımız, vicdanımız ve aslında insan olarak gelişim sürecine kültürümüz aslında çok önemli. Şimdi ben bu podcast çekimleri öncesinde şöyle biraz baktım da bu hijyen nasıl geldi? İnsanlar hijyenin ne zaman nasıl benimsemeye başladı diye. Aslında böyle çok geçmiş zamanlara gitmiyor maalesef. Herhalde insanoğlunun en zor benimsediği alışkanlıklardan birisi bu hijyen alışkanlıkları. Çünkü hani ilk insan, sonraki yaşam şekilleri vesaire zaten hani önceliğin yaşamı sürdürmek olduğu, doymak, üremek olduğu bir süreçte çok da analiz edilmiş bir şey değil. Hani insanlar artık biraz daha hayatlarını belli standartları oluşturduklarında, birlikte yaşamaya başladıklarında aslında bazı mikroplarla hasta olmaya başladıklarında, o hastalıkları birbirlerine bulaştırmaya başladıklarında ve tabii ki mikroorganizmaların keşfiyle aslında biraz hijyen şekilleniyor. Yoksa bu bahsettiğim sürede, yani 16. yüzyıl 19. yüzyıl arasından bahsediyorum. Çok eski değil yani. Hani mutlaka duymuşsunuzdur, işte Avrupa'nın hijyen alışkanlıkları hep konusu edilir. İşte Kraliçe Elizabeth ayda bir duş alıyormuş, banyo yapıyormuş falan diye. Yani çok zor aslında edinilmiş hijyen alışkanlıkları. Hatta çok eskiden bu salgın hastalıkların kötü hava nedeniyle yayıldığı falan düşünülürmüş. Pencerelerini kapatırlarmış sıkı sıkı hastalık zamanlarında. Havadan içeriye işte bir şeyler gelecek, hastalık gelecek diye. Sonra bir takım hastalıkların mikroorganizmalarla insanlara bulaştığı vesaire tespit ediliyor. Ondan sonra artık bazı kimliklendirmelerle biz bir takım hijyen alışkanlıklarını oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten bildiğimiz üzere hijyen sadece mutfak hijyeni değil, aslında hayatın sağlıklı sürmesi için her noktada hijyen. Yani mikropsuz, mikropsuz derken de doğanın ihtiyacı olan mikropları kastetmiyorum. Bizleri vücuduna girdiğinde sağlık problemi yaratabilecek o patojen ya da hastalık yapıcı mikropların vücuda alınmaması için uygun koşulların oluşturması lazım. El yıkama alışkanlıklarının bile 19. yüzyılda yaklaşık 100 yıllık, 200 yıllık süreçlerde bir gereklilik olduğu ve alışkanlık haline gelmesi gerektiği konuşulmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok yakın bir zaman. Aslında biz çok şey bekliyoruz belki de, bilmiyorum. Ne dersin?
size katılıyorum. Bu el yıkama alışkanlıklarının zaten farkına varılması bu pandemi sürecinde daha da ortaya çıktı.
Kesinlikle.
Çünkü daha öncesinde yani bütün lavabolarımızın önünde el nasıl yıkanır şeyleri vardı. Göz ucuyla bakardık ama hiç böyle okumuşluğum benim de yoktu.
Evet.
Ama şimdi okumaya başladık. bunlar yayınlanmaya başladı ve gerçekten el yıkama alışkanlığını bence pandemiyle kazandık. Çünkü öbür türlü markete gidiyorduk, market arabasını tutuyorduk. Şarküteri bölümünden bize peynir uzatıyorlardı. Alıp tadına bakıp öyle karar veriyorduk. Halbuki elimizdeki mikroplardan haberimiz yoktu. Bizi hiç de hasta etmemişti. Belki etmişti ama vücut bağışıklığımız bunu tölere etmişti. Ama daha sonra böyle küresel bazda dünyayı etkileyen bir pandemiyle birlikte alışkanlıklarımız kökten değişti aslında. Şimdi bize markette gezerken alışveriş arabasının tutacaklarını dezenfekte etmeden gezmiyoruz. Aldığımız her şeyi orada denemek böyle bir şey söz konusu bile değil. Elimiz dezenfekte mi diye düşünüyoruz bize bir şey ikram edildiğinde. Yani ben kendi şahsım adına da hiç hatırlamıyorum. Acaba benim elim dezenfekte mi? Acaba üstündeki beni hastalık yapacak mikrop miktarı ne kadar diye hiç düşünmedim bu zamana kadar. Yani hiç hatırlamıyorum. Çünkü yani 3 saniye kuralı yere bir şey düşünce hop at ağzına bir şey olmaz diyen top. Yani benim ailem de beni böyle yetişti ama bir şey olmaz. biz neyin bizi hasta edebileceğini yeni yeni öğrenmeye başladık aslında. bu zararlı mikroplar vesaire diyoruz artık onu yeni keşfettik toplum olarak. Şahıs olarak da öyle. Ya bu benim için iyi olmayabilir. Vücuduma buradan zararlı mikroorganizmalar gelebilir diye düşünüyoruz. İşte bu aşamada benim yemek aldığım veya hizmet aldığım bir yerden gıda içinde o zararlı patojenlerin bana gelmemesi için de o hijyen kurallarına uygun olarak biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Yani dolayısıyla hepsi aslında birbirine bağlı. Hepsi son dönemlerde daha çok öğrenilmiş ve daha ilerleyen dönemlerde de artık alışkanlık haline gelecek uygulamalar. Yani bugün bu pandemi bitti, herkes her şeyi eskisi gibi yapabilir dense dahi insanların çok uzun süre maske takmaya devam edeceğini, el yıkamanın artık bir alışkanlık olarak kalacağını düşünenlerdenim. Yani bunu artık bir alışkanlık olarak oturttuğumuzu düşünüyorum. Artık elini yıkadın mı diye birbirimize sormuyoruz ya da biz öğrencilerimize, çalışanlarımıza sormuyoruz. Artık o standart bir uygulama olarak yerleşti bu dönem dolayısıyla diye düşünüyorum.
Evet, bu kısmına katılmak istiyorum ama ben isteyenlerdenim. Çok böyle hani hafızalarımız biliyorsunuz bizim bu krizleri biraz çabuk unutabiliyor. Dilerim ki öyle olur. Çünkü hani hepimiz meslek itibariyle uzun yıllardır hijyen adapte etmeye çalışan taraftayız. Çok da emek veriyoruz, çok da anlatıyoruz ama hep şeydi bir mücadele gibi aslında. Biz aslında yıllardır pandemi ya da benzeri sağlık problemlerinin ön saflarında savaşan şeylerdik, askerlerdik aslında. İşte elinizi yıkayın, temiz tutun, kirli bir şeyi alın kullanmayın, mutlaka dezenfekte edin, sebzelerinizi güzel yıkayın diyen taraftık aslında. Şimdi maalesef bütün dünya çok kötü bir tecrübeyle, çok büyük kayıplarla bunları içselleştiriyor aslında. Hep bildiğimiz ama içselleştiremediğimiz bazı şeyleri. Evet, oransal olarak diyelim ki pandemiden önce %10 farkındaysak bundan sonra belki %30 farkında olacağız ama yine bir süre sonra İşte ekonomik güçler, alım güçleri, yaşam alışkanlıkları vesaire derken yine sanki rutine döner gibi geliyor hayat. Biraz kötümser bakıyor olabilirim ama inşallah dilerim ki bir takım alışkanlıklarımızı hiç kaybetmeyiz. Çünkü pandemi çok nasıl diyeyim, çok radikal bir örnek. Aslında biz hayatın içerisinde birçok bulaşıcı hastalığı ya da birçok hastalığı zaten mikroorganizmalar yoluyla alıyoruz. Birilerine bulaştırıyoruz. Özellikle de mutfaklarda. Çünkü yapılan birçok araştırma bu arada, özellikle Amerika'da bununla ilgili çok araştırma yapılmış. Hatta Amerika'da bir yazmıştım ismini unutmamak için, Center for Science in Public Interest diye bir kuruluş var. Bu kuruluş böyle bir aralıkta, yani yaklaşık bir 9-10 yıllık aralıkta şeyleri analiz etmiş. Yani gıda zehirlenme vakalarının ne kadarı restoranlarda ve kafelerde gerçekleşiyor diye. Tabii bu verilerin doğru olması, bütün reel gerçekliğin verilerin için aktarılmasıyla da paralel öyle de olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'de de öyle değil istatistiklerde ama 1610 gıda zehirlenmesi vakası var ve şey diyor, bu 1610 gıda zehirlenmesinin çıkardığı sonuçla oran vermediği için söyleyemiyorum ama oran oldukça yüksek ve bir bilimsel açıklama yapıp insanların gıdalardan zehirlenme oranının en yüksek olduğu sektör kafe ve restorandaki tüketim süreci diye bir açıklamada bulunuyor. Hani bununla ilgili de birçok örnek var, biliyorsunuz birçok zehirlenme vakasını biz kendi ülkemizde de duyuyoruz, yurt dışında da duyuyoruz. Yani büyük restoranlarda da duyuyoruz. Hani başta da konuştuğumuz hijyen, lezzet kadar önemlidirin asıl destekleyicisi olarak. Mesela bir tane, onu da notunu almıştım. İspanya'da Valencia'da bir Michelin yıldızlı restoranda, çok da eski değil, 2019 yılında bütün gazeteler yazdı ve hani global bir bildirim olduğu için restoran kapatıldı. Arkasından restoranın şefi dahil, ismi dahil tüm gazetelerde yayınlandı. Bir kutlama yemeği için aile gidiyor. Eşinin kutlaması için beyefendi işte çocuklarıyla beraber götürüyor. Mantarlı bir yemek yiyorlar ve kadın orada yemeğini yedikten çok kısa bir süre sonra vefat ediyor, ölüyor. Ve o gün yaklaşık 25-30 kişi de yine bir takım rahatsızlıklarla hastaneye gidiyor. Sonra araştırmalar yapılıyor. Daha doğrusu sanıyorum restoran iddiası yenilen mantarın kişilere dokunduğuyla ilgili bir iddia ortaya atılıyor. Ama işte otopsi vesaire süreci var. Bir ispat yok tabii ki neden vefat oldu. Başka haber de yok bu arada, internette aradığınızda devamı yok, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama hani şuna geleceğim, Michelin yıldız demek herhalde bu gastronomi dünyasının hani böyle en üst noktası. Hani orada çalışanlar, oradaki yemeklerin lezzeti, standartları çok çok yukarıda. Herkesin giremeyeceği noktalardı bu restoranlar. Hani lezzet deyince top noktadalar ama işte gıda güvenliği deyince bakın çok küçük bir kriz. Çok küçük bir kriz aslında baktığınızda. Belki restoran 30 yıldır hayatını sürdüren bir restorandı. Bir vaka yaşadı, restoranı kapatmak zorunda kaldı. İşte hani biz hep eğitimlerde böyle radikal örnekler de vermeye çalışıyoruz ki reel hayat bize işi öğretiyor aslında biraz. Yani oradan pandemiye geleceğim. Pandemide aslında hijyen problemlerinin yarattığı reel bir sonuç. Hepimizi etkileyen bir reel sonuç. Mutfakta yemek yiyen ya da restoranda yemek yiyen bir ya da iki kişi değil. Bütün dünyayı etkileyen bir hijyen sorunu haline geldi. O yüzden buradan çok iyi dersler çıkarmak lazım. Yani çocuklarımızın hijyen alışkanlıklarını verme şeklimizi bile gözden geçirmemiz lazım. İşte o hijyen kültürü falan diyoruz, sonrasında eğitimlerle tamir etmeye çalışıyoruz ama aslında o çocukların daha yere düşen bir şeyi yeme veya işte ellerini yıkama, tuvalet alışkanlıkları vesaire gibi birçok hijyen alışkanlığını, temiz ve kirli ayrımını daha doğrusu aile eğitimi ve devamında okul eğitimiyle götürmesi de lazım. Yani bir çocuk ilkokul itibariyle okulunda hijyen eğitimini ufak ufak almalı. Nedir hijyen? Temizlik nedir? Mikrop nedir? Nereye kirli, neye temizleriz? Yani bunları da öğretirsek sonrasında sizler, bizler ve tüm insanlık aslında çok daha sağlıklı bir hayatın taşlarını, mihenk taşlarını da oluşturmuş oluruz. İşte pandeminin ben böyle köklü bir kültür geliştirmeyi desteklemesini çok isterim. Yani hayatımızın müfredatını biraz değiştirmesi lazım aslında, eğitimin değil. Öyle bir bakış açısıyla pandemiye bakıyorum. Bundan çok fazla şey çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de ben şeyi çok merak ederim. Restoran tarafında bu hani hepimiz dışarıda besleniyoruz. Bir takım restoran seçimleri yapıyoruz. Restoran seçimi yaparken sen hem işin gıda güven hijyen tarafını bilen hem de lezzet tarafına da çok hakim bir şef olarak neye göre seçiyorsun? Mesela hani arkadaşlar söylüyor çok güzel pastası işte şu su var bu su var kalk gidelim. Yok orada ben şöyle görmüştüm. Yani oluyor mu böyle şeyler? Yani nasıl seçersin? Kriterlerin var mı? Yani ya da bizler restoran seçerken nelere kanalım gidelim? Biraz hani dışarıdan baktığınız için arka tarafı siz daha iyi biliyorsunuz. Biz de biliyoruz ama ben sizin bakışınızı daha çok merak ediyorum.
Çok çok zor bir soru oldu şimdi. İşin içinde olan birisi olarak tabii ki politik cevap vereceğim. Gerçekten benim için zor bir soru oldu. Aslında şunu seçiyorum diyebileceğim bir standart yok. Çünkü bu çok genel bir konu olmuş oluyor. İstanbul'da belki size hani çok sık gittiğim şu seçim kriterlerim olan restoranlar var diyebilirim ama biz biliyorsunuz ki gezerek yemeği seven de bir kültüre sahibiz. İşte yola çıkıyoruz dura dura oranın şusu meşhurmuş, buranın busu güzelmiş diyerek deneyimliyoruz. Ben şöyle genel bir cevap verebilirim. Öncelikle açık mutfağı olan işletmeleri tercih ediyorum. Yani mutfağını görebiliyorsam bu benim içimi biraz daha rahatlatıyor. Yani hani siz diyorsunuz ya kapalı bir ortamda neler oluyor bilemiyoruz. Ama ben orayı gördükten sonra iyi hissettiriyor bana. Mekana girdiğim zaman mekan her ne standartta olursa olsun, bu esnaf lokantası da olabilir dediğim gibi, ki bunu küçümseyerek kesinlikle söylemiyorum. Yani en lezzetli lezzet konumuz yiyecekler, hep evet, oralardan çıkıyor. Çok ünlü bir restoran da olabilir, fark etmiyor. Restoranın genel görünüm hijyenine şöyle bir bakmayı tercih ediyorum. Bana sunulan tabakların görüntüsü, kullanılan ekipmanların görüntüsü, ürünlerin taze gözükmesi benim için bir müşteri olarak bir seçim kriteri. Tabii ki lavabolarının temizliği hep baktığım bir şey. Bunun dışında zaten bunları açık bir mutfak, işte gözümün önünde konulan yemekler, çalışan personelin kıyafeti, bana servis yapan, yani kıyafeti derken hijyenik bir şekilde temiz, düzgün, ütülü, sürekli değiştirildiğinden emin olduğum bir şekilde. Bunlar seçim sebebim olabiliyor. Tabii ki bunlardan sonra en önemli seçim kriterim lezzet oluyor. Yani sizin yine mottonuzun başına şunu söylemek gerekiyor her zaman. Zaten hijyenik görünen bir şey bir de lezzetle taçlandırılırsa işte bizim aslında istediğimiz şey bu.
Varmak istediğimiz yer aslında.
Yani bizim bütün eğitimlerimizin hedefi, ana çıkış noktası, öğrencilerimizi yönlendirme sebeplerimiz aslında bu. Güvenli gıdayı güvenli tedarikçiden güvenli şekilde tedarik etmek, daha sonra güvenli şekilde işlemek, güvenli şekilde müşterilere ulaştırmak. Bizim her şeyimiz güvenli gıdayı karşı tarafa ulaştırmak oluyor ve buna da tabii ki verdiğimiz teknik eğitimler vesaire gibi şeylerle bir de lezzet kattığımız zaman işte o zaman fark yaratan mutfaklar oluşturmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi yani siz eğer dünyanın en iyi restoranına gittiniz, bir yemekten kendinizi kötü hissettiniz, o restoran sizin için ya da o yemek sizin için artık eskisi kadar keyif vermeyecektir veya bir daha gitmeyi tercih etmeyeceksinizdir. Bu sadece kişisel bazda, belki sayıları söylediniz Amerika'da zehirlenme vakalarını. Belki bildirilmeyen daha çok fazla var. Hepimiz de yaşamışızdır. Ben çok yaşadığıma şahidim. Restorana bildirmem ama o yemek bana zehirlenme bulguları vermiştir. Ya bir daha oraya gitmemeyi tercih ederim ya gittiğimde biraz daha temkinli davranırım gibi düşünüyorum. Sadece kişisel bazda değil, kurumsal bazda, hele bir zincirseniz bu sefer markasal bazda çok ciddi sorumlulukları oluyor. Özellikle bu insan hayatına kadar gidebilen bir süreçse işte oradaki sorumluluk bambaşka oluyor. O yüzden ben bir tercih olarak görmüyorum güvenli gıda üretmek ve sunmayı, bir zorunluluk olarak görüyorum. Ve bu işin içinde olan eğitimli eğitimsiz, eğitimsiz diyemeyiz çünkü zaten hepsi hijyen eğitimi almak zorundalar mutfak personelinin. Herkesin bunu bir zorunluluk olarak yapıyor olmasını istiyorum, yani öyle diliyorum. Çünkü bir tercih sebebi olmamalı. Yani ben bunu insanlara, müşterilere, kendim, ailem yiyecekmiş gibi temiz olarak, güvenli olarak, hastalık yapmayacak şekilde ulaştırmalıyım dedikten sonra ben bütün restoranlarda zevkle, keyifle yemek yiyorum. Orayı da bağlıyorum.
Süper, süper. Şöyle bir şey diyeceğim. Böyle sen anlatırken böyle kafamda cümleler dolaşıyor. Şimdi aslında hani işimiz mutfak olduğu için mutfakçı yetiştiriyoruz. Hep mutfakta çalışan arkadaşların eğitimini konuşuyoruz. Aşçılarımızın eğitimlerini konuşuyoruz. Tabii ki çok çok önemli. Çünkü onlar bizzat işi eliyle, emeğiyle yapan, önümüze getiren arkadaşlar. Ama aslında belki de biraz şuradan bakmamız lazım. Size mutlaka öyle profiller de geliyordur. Bizim genelde bu tarz işletmelerde hijyenle ilgili yaşadığımız en büyük direncin sebebi aslında işletmenin yönetim vizyonu, sahibi aslında. Hani küçük bir restoransa. O yüzden aslında bence, benim fikrim, keşke öyle olsa, bu sizin gibi kuruluşların verdiği mesleki eğitimleri tüm restoran açacak, kafe açacak kimliklerin hepsinin tamamlaması, hatta onların aldıkları hijyen gıda güvenliği eğitimlerin çok daha üst seviyede olması ve bu sınavları, bu eğitimleri tamamlayamayan hiç kimseye aslında resmi olarak böyle mekanlar açtırmasak. Çünkü biz genelde hep bununla karşılaşırız. Biraz yani uygulayıcı tarafına baktığınızda biraz maliyet olarak gelir ya, hep işte ne bileyim el yıkama sıvısı alacağız. Bir tane aldık, dezenfektan da istiyorlar, o para ama. İşte ne bileyim üstü başı etiketsiz bir takım ürünler alıp kullanıyoruz, daha ucuz ama onların etkinliği çok zayıf. Daha iyisi ama pahalı. İşte adamın iki günde bir üstünü değiştirmem lazım. İşte eldiven almam lazım. İşte yıkatmam lazım. İşte uygun ekipman, işte krom olsun, çelik olsun, paslanmasın. İşte bir tane kesme tahtasını hepsini doğruyoruz. Ne olacak ki, ama dört tane al, beş tane al falan. Hani hep bunlar maliyet ya. Bize hep böyle haykırır çalışanlar. Ya Ödül Hanım ne yapabilirim? Almıyorlar. Yapmıyorlar. Ben yapmak istiyorum ama olmuyor. Şimdi o zaman dönüyorum, işletmeyi asıl yöneten zihniyete geliyorum. Orada eğitim eksik. Aslında orada çok büyük eğitim eksikliği var. Kimisi gerçekten o vicdani sorumluluğa sahip olduğu için ikna oluyor, destekliyor çalışanını ya da işte bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, bu arada zorunluluk konusuna katılıyorum. Çünkü yasal olarak da zaten belli gıda güvenliği şartlarını tüketiciye son üründe sağlıklı ürün sunmak yasal olarak zaten zorunluluk. Aslında keyfi bir şey değil. Zaten devlet yapın diyor bunu. Yapmak zorundasın diyor. Zaten devletin temel sorumluluğu halkına sağlıklı gıda ulaşmasını sağlamak. Hani bu tarz bakanlıklar da yasaları bu yüzden koyuyor. Yani tüketiciye sağlıklı ürün ulaştırın diye. Ama işte orada bizim en büyük problemimiz o. Denetim sisteminde de o zaten, resmi denetim sistemlerinde de. Paranız varsa, bir işletme açmışsanız, çok basic ihtiyaçları karşılıyorsa açtığınız işletme, size ruhsat verilebiliyor ve siz orada restoran açıp yemek, dışarıdaki insanlara yemek satabiliyorsunuz. Maalesef bu anlamda zaten hani bazı denetimsel, organizasyonel sıkıntılar da var. Hani bu da dediğim gibi farklı bir sohbet konumuz olabilir. Ama işte geliyorum yine aynı yere. Çalışanı eğitmek gerçekten işin aslında bir kısmı, işletmecileri eğitebilmek. Onların dünyasını biraz genişletip onların bu gıda güven hijyen konusunu içselleştirmesini ve bu işin bütün bir iş olduğunu anlamalarını sağlamak aslında önemli. Öğrencileriniz arasında var mı işletme sahibi olup gelip ya da size gelip sizden sonra işletme kurup sizin de hatta gidip işletmesine yemek yediğiniz ya da bir şeyler yediğiniz var mı böyle tecrübeler?
Bizim okulumuzun Chef and Owner, yani işletme ve işleticilik bölümü var. Bu işletme kurmak isteyen insanlar bu bölüme gelerek burada eğitim alıyorlar ve bu eğitimin bir parçası olarak sizin söylediğiniz gibi hijyen ve gıda güvenliği eğitimi de alıyorlar. Dolayısıyla Chef and Owner programımızın mezunları bir yer açtığı zaman zaten bu eğitimi almış oluyorlar. Onun dışında bildiğim kadarıyla yasal bir zorunluluk bir yer açılırken hijyen sertifikası almak, yani açan kişinin
yok değil öyle mi? Bir sertifika yok, sadece şöyle sağlıkla ilgili, insan sağlıkla ilgili, bu arada sadece mutfak çalışanları değil, kuaförde çalışan da, üretimde çalışan da, halk eğitim merkezlerinden verilen,
evet,
o
bir hijyen küçük bir eğitim
saatlik,
alıyorlar,
evet,
8 saatlik
bir hijyen eğitim zorunluluğu var ama o sadece kişisel hijyen odaklı bir
anladım,
eğitim.
Anladım.
Yani o bizim gıda güvenliği gerekleri dediğimiz, çünkü biliyorsunuz kişisel hijyen bizim o koskoca mutfak hijyeni içerisinde sadece bir ana başlığımız.
Tabii.
Biz mutfak hijyeni deyince çok fazla şeyi değerlendiriyoruz. Artı gıda güvenliği dinamikleri var. Gıda güvenliği dediğiniz, yani hijyen dediğiniz şey eşittir gıda güvenliği değil. Gıda güvenliği ulaşmak için bir aracı bizim. Hı-hı. Aslında mikrop taşınmasını yönetmek için kullandığımız terminolojinin ismi hijyen. Hı-hı. Ama gıda güvenliği dediğiniz bir sistematik.
Evet.
O sizin ara ara tekrar tekrar belirttiğin işte mal kabulden, ürünün doğru tedariğinden, müşterinin önündeki sunuma kadar süreçteki kurduğumuz bütün sistematik aslında gıda güvenliği. Bunların kapsayıcı kavramı aslında hijyen.
Eğitim alınması
noktada
gerekiyor derken,
evet,
ondan bahsettiniz.
Evet, evet.
Bu öğrencilerimiz zaten bu işletmeleri kurmadan bu eğitimi almış oluyorlar. Bazı öğrencilerimiz de hem bu eğitimi hem pastacılık veya aşçılık eğitimi alarak yine bir işletme sahibi oluyorlar. Onun dışında tabii ki işletme açıp gittiğimiz çok fazla öğrencimiz var. Çok büyük bir gurur kaynağı bizler için. Bunun gerçekten işletme sahiplerinin eğitilmesi konusunda sizin fikirlerinize çokça katılıyorum. Çünkü kişi bilmediği iş hakkında herhangi bir öngörüde de bulunamıyor. Yani evet, ben güvenli gıda tedarik ettiriyorum ama çok farazi bir örnek vereceğim. Tavuklar geldi, arabada bekliyor, dışarıda içeri alınacak. Bu alınmadığı noktada veya buna müdahale edilmediği noktada bu bilgisizlikten kaynaklanan bir şey olmuş oluyor. Ama işi bilirse, yani gıda güvenliği risklerini eğer doğru olarak kavradıysa işveren, zaten bizim toplumumuz ve dünya toplumu da aynı şekilde. Baş nasıl hareket ederse sürü de aynı şekilde hareket edecek. Yani ben işveren olarak bütün bu şeyleri biliyor ve bunlara yönelik uygulamalarda bulunuyorsam, çaba gösteriyorsam, çalışanlarımı belirli durumlarda ödüllendiriyor, belirli durumlarda eğittiriyor isem, o zaman durum bambaşka bir boyuta gelecek. Ama ben hiçbir şey hakkında fikir sahibi değilsem, yani geliyor da gidiyor orada bir tahtanın üzerinde tavuk kesiyorlar, sonra salata kesiyor, ne oluyor burada demiyor isem, bilmediğim için bu arada, o zaman zaten alt taraf, yani alt taraf dediğim mutfak çalışanları, böyle tabii ki her insan öyle, çocuklar da öyle, disiplinin olmadığı yerde birazcık böyle bir kayma olur. Zaten işveren ilgilenmiyor. Bir tane tahta ile her şeyi kestiriyor. O zaman ben niye dikkat edeyim ki? Psikolojisine girecektir. Yani bu insan olmanın doğal bir süreci. Ama işveren oraya et için ayrı tahta, salata için ayrı tahta, pastane ürünleri için ayrı tahta tedarik ettiyse, bunların hepsinin kontrolü mutfak şefleri tarafından yapılıyorsa, mutfak şefleri belirli aralıklarla eğitime yollanıyorsa, sizin gibi firmalar tarafından denetleme hizmetleri alınıp raporlar göz ardı edilmiyorsa, iyileştirme çabaları yapılıyorsa, zaten o mutfak ve işletmesi güvenli gıda üretmek için kendisini
hazırlamış
demek oluyor. Evet. Ama bunların hiçbiri yapılmıyorsa ve gerçekten işletmeci bu konuya kendi para kaygısıyla önem vermiyorsa, işte orada ne kadar iyi eleman yetiştirirseniz yetiştirin, ben kendi konuma dönmüş oluyorum, orada kendi imkanıyla kesme tahtası olamaz. Evet. Bunu şikayet edebilir ama maddi zorunluluklar yüzünden işe devam etmek zorunda da kalabilir. Dolayısıyla istediğimiz standartı aslında tutturamayabiliyoruz. Kendisi biliyor, eğitimi bu şekilde almış. Onun o şekilde yapılmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Ama atıyorum mutfakta kullanılan bezler haftada bir kez dezenfektasyona gönderiliyor ya da dezenfekte ediliyor. Bu durumda kağıt havlu kullanımını fazla kullanıyorsunuz, az kullanın, günde bir tane kullanabilirsiniz deniyor işveren tarafından. Ne yapabilir? O zaman işte işler birazcık değişiyor. Evet. O yüzden o başların, o işletmecilerin asıl hedefinin müşteriye güvenli gıda sunmak olması ve bunun için gerekirse eğitim programlarına katılmaları. En azından biz burada bütün bir podcast boyunca konuştuk. Güvenli gıda, güvenli gıda, güvenli gıda dedik. Bu nedir, nasıl temin edilir, ben güvenli gıdaya nasıl ulaşır veya ulaştırır mı? Güzelce bir analiz etmesi ve bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin hijyen uygulamaları konusundaki önerilerini de dikkate almalarını isterim. Böyle olursa çok daha
iyi olur.
İyi olur diye düşünüyorum.
Sizin o öğrencilerinizin açtığı mekanlar listesine podcast çekiminden sonra alabilirsem ben.
Tabii ki. Yani çok.
Çok. Çoktur tahmin ediyorum. Evet, kesinlikle çok çok önemli. Biz de mesela özellikle bu sahada yaptığımız denetimleri yani eğitim tadında yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim sistemimiz, ülkemiz birçok ülkede olduğu gibi böyle devlet denetimleri biraz daha işte höt höt ceza keseceğim, o niye öyle bu böyle değil. Daha çok sorgulama üzerinden yürütmüş ve sistem hep öyle denetlenmeye alışık. Aslında yaptığınız denetim işi değil, danışmanlık işi biraz. Siz gidiyorsunuz. Ve giderken de gittiğimiz noktada da zaten hep şu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yanımıza mutlaka işletmenin bir yetkilisini almaya çalışıyoruz. Çünkü senin benimle o gözlemi yapman lazım, görmen lazım ve benim sana o esnada o uygunsuzluğu ya da o problemi nasıl gidereceğini anlatmam lazım ki sen öğren. Çünkü çalışana şu an söylediğim şeyi belki yarın unutacak. Raporun gelecek, sen raporda okuyacaksın, algılayamayacaksın. O yüzden hep şeydir, mutlaka yanınızda yetkili biri olsun. Denetim süresince seninle beraber mutfağa dolaşsın ki senin gözünde belki de ilk defa mutfağa o detayda dolaşacak ya da neyse dolaşılan alan. Ve birlikte uygunsuzlukları gözlemleyin. Çünkü masa başında oturduğunuzda bazen inanamıyorlar içeride olanları. Bitiyor toplantı, gidiyorsunuz anlatıyorsunuz. Denetim süreci bitiyor, gidiyorsunuz kapanış toplantısında anlatıyorsunuz içeride olan biteni. İnanamıyor, yok canım diyor. Mesela diyorsunuz ki tezgah sinen bezi adam ayakkabısını siliyordu. Yok canım yapmaz diyor, benim çalışan öyle şey olur mu öyle diyor, ben diyor falan filan. Ama yanında olsa, fotoğraf gösterdiğinde ya da yanında olduğunda bizzat görüyor ve inanamıyor. Allah Allah diyor ya, mümkün değil. O gerçeklikle karşılaştığında ilgilenmeye başlıyor. İkna oluyor, o direnci kırılmaya başlıyor. Ondan sonra eğitim ihtiyacını dile getiriyor. Ondan sonra arıyor, soruyor, bunu nasıl yapmalıyım, nasıl yapalım. Bir sonraki denetim geldiğinde denetçinin peşini bırakmıyor. Eğitim almaya çalışıyor. Ben bunu nasıl öğrenirim diyor. Bana bunu bir anlatsın, bir sizden eğitim alalım diyor. Yani bu tarz süreçler için o yönetici arkadaşların ya da sahiplerin sürecin içine mutlaka dahil olması lazım. O yüzden hani sizin gibi kurumların, yani bilmiyorum devletlerle, yani devletlerle, dünya devletleriyle görüşüyor musunuz? Devletimizde gibi bu tarz görüşmeler, belki bu tarz işletmelere verilebilecek işletmeci yeterlik sertifikası, bunun belki restoran açılış süreçlerine dahil edilmesi gibi böyle büyük projeler var mı, hani düşünülür mü, yani ne güzel olur değil mi? Yani böyle bir girişimde bulunulsa ve bu mesleki yeterliği sağlayan kurum olsanız ne kadar keyifli olur. Öyle şu an çok güzel geldi kulağıma.
Şöyle ki Mutfak Sanatları Akademisi olarak bizler mutfak personeli yetiştiriyoruz sektöre. Dolayısıyla işletmecileri de yetiştiriyoruz. Bence bu bizim ayrı bir konumuz olarak evet, olabilir. Bu devletin kendisi içinde yapabileceği bir durum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek edindirme kursuyuz. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz her öğrencinin de altına imzamızı atıyoruz. Biz bu dersleri verdik. Bu şekilde mezun ettik. Bu şekilde sertifikalandırdık. Zaten belki bizim internet sitemizi incelemişsinizdir. Biraz önceki sorunuz da olsun. MSA'nın Dokunduğu Mutfaklar adı altında bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin yaptıkları, internet sitemizde açtıkları mekanlar, mezunlarımız nerede, ne şekilde yapıyor diye bunu çokça dile getiriyoruz zaten. Dolayısıyla yani biz verdiğimiz eğitimi bu bazda veriyoruz. Ama işletmesel bazda bunu denetleyecek bir mekanizmaya devlet ulaşırsa, zaten MSA çalıştığı mutfakların veya bu eğitimi almış öğrencilerin veya bu sorumlulukla çalışan insanların fark yarattığı mutfaklar hemen ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Çıkıyor. Yani bunu biz de yaşıyoruz. Bizim de çok fazla ziyaret ettiğimiz yerlere giden Tarım Bakanlığı denetçileri ya da başka işte denetçilerden gelen yorumlar hep öyle. Hani giriyor, bir düzen, bir sistem, bir hijyen alışkanlığı görüyor. Ha, siz denetleniyorsunuz herhalde deyip hatta hiç bakmadan çıkıp gidiyorlarmış. Çünkü gerçekten denetlenmek, eğitilmek, onun sağladığı motivasyonla, yani hiç dokunulmamış bir mutfağa ya da alana göre çok çok ciddi farklar oluşuyor. Ha, bu farklar böyle hani dünden bugüne olmuyor, bir hikaye bu. Bir başlıyorsunuz, öğretiyorsunuz, eğitiyorsunuz, ara eğitimler ziyaret ediyorsunuz. Sizin de aynı şekilde işte hani eğitiyorsunuz, sonra staj sürecinde izliyorsunuz gibi. Hani böyle ilmik ilmik örülüyor. Ama hikaye biraz uzun da olsa sonunda vardığınız yerde o denetlediğiniz ya da eğittiğiniz arkadaşların siz eğitimler ya da staj ya da sonra çalışırkenki hayatında gözlemlerken, biz denetlediğimiz hikayenin artık belli bir olgunluğa eriştiği noktada yaptığımız sohbetlerin şekli o kadar değişiyor ki. Yani başta bak işte tuvalete gittin geldin elini neden yıkamadın dediğinde, ya öf bütün gün el mi yıkayacağım ben burada el mi yıkayacağım, yemek mi yapacağım diye sana direnen arkadaşlar, belki ne bileyim bir yıllık bir projenin devamında sana gelip, ya işte Ödül Hanım bir eldiven markası bulduk ama emin değiliz, bir size göndersek uygun mudur, bunu kullanalım mı? Ya da ne bileyim işte bir şurada analiz yaptırmak istiyoruz. İşte kime yaptıralımlar? Yani olay çok bambaşka boyuta gidiyor ve siz o sorularla hani biz zaten şey diyoruz, bize keşke sorsalar, keşke gelseler, keşke sohbetini yapmak isteseler. İşte o noktaya getirebildiğimizde aldığımız haz çok bambaşka bir haz. Sizin için de hani biraz önce dediğiniz gibi işte MSA'nın dokunduğu öğrencilerimiz sektörde çalıştığında, güzel yerlere geldiğinde ya da güzel mekanlar açtığında onlara dokunmuş olmak, onların tertemiz, pırıl pırıl restoranlarında işte memnun müşterilere hizmet vermesi, sağlıklı, yani insanların sağlık hazını yaşayarak beslenmesi diyeyim ben aslında buna, gıda tüketmesine destek olduğunuzda orada ciddi bir haz oluşuyor diye düşünüyorum.
Bu arada bir kurumu, yani bu kurumun bir eğitmeni olarak sürekli MSA dedim. Tabii ki çok da değerli bir sürü şey var tabii ki yetişen insanlar. O yanlış anlaşılmasın. Yani böyle çok da reklam yaptı gibi de olmasın.
Ben çok yanlış anladım hocam.
Estağfurullah. Yani her şeye saygım sonsuz. Benim bildiğim, benim yetiştirdiğim olduğu için ben hep onu öne çıkardım. Ama dediğim gibi... Hiç eğitim, hiç problem değil. Hiçbir eğitim almamış olan insanlar bu işe yeni sıfırdan başlayacak çıraklar. Bu işi iş olarak yapmaya karar veren gençler için bile aynı şeyi yine söyleyebilirim. Hiçbir eğitime ihtiyaç yok. Sadece kişisel sorumluluk olarak yaptığını farkına varmak. Süreç içerisinde farkına vararak ilerlemek ve sonuçlarının neler olabileceğini düşünerek hareket etmek bütün sorunları çözecektir diye düşünüyorum.
Yani eğitime çok gerek yok demeyelim.
Demiş oldum. Yani illa bu eğitimi...
Profesyonel işte ne bileyim evet. Böyle 4 aylık 5 aylık evet. Belki bu kadar bütçe olmayabilir, doğru söylüyorsunuz.
Ama eğitime gerek olmadığını hiç düşünmüyorum. Zaten düşünce tarzım da bu şekilde. Herkesin eğitilmesi gerektiğini, biraz önce de konuştuğumuz gibi her işletme açacak insanın eğitilmesini, hatta ve hatta gıda tedarikçilerinin, hijyen ekibinde çalışanların, çünkü bu sadece biz şimdi güvenli gıdadan, gıda üretim prosesinden bahsettik ama hijyen ekibinin, hijyenden sorumlu personelin de çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor ki bu kimyasal maddelerin gıdalara bulaşmaması, doğru kimyasalın doğru yerde uygulanması, doğru prosesin yürütülebilmesi için aynı zamanda servis personelinin de çok iyi eğitilmesi gerekiyor. Yani kastım komple olarak evet, olması.
Yok. Orada şeyi çok gayet
ben
iyi anladım.
Ben sadece şimdi şöyle MSA'yla anlaşıldığımı ilgili, düşündüm. Evet. Ben gıda güvenliği eğitimi verdiğim bütün öğrencilere kefilim. Onun dışında bilemem gibi oldu.
Bilmiyorum.
Ben onu hissettim. Ondan sonra ben şimdi öyle bir podcast'in sonuna doğru bir çeviriyorum o konuyu.
Ben duygularına tercüman olayım. Begüm çok samimi, bu konuda samimiyetinden o cümleleri sarf ediyor. Biliyorum. Yani onun aslında demek istediği, eğitim elbette gerekli. Ama eğitimin kaynağı illa MSA almak zorunda değil. Biz MSA elbette bu işi çok profesyonel, çok iyi noktada yapıyor. Şimdi bunu da göz ardı edemeyiz. Ama bu işi yapan başka kurumlar var. Okullar var, üniversiteler var. Bunun eğitimini alabilir ilgili arkadaşlar. Gastronomi bölümleri de var. Gıda mühendisliği, gıda teknikerliği, hani ilgi su ürünleri vesaire. Bir sürü gıda ile ilintili hijyen bilgisi alınabilecek, beslenme, diyetetik bir sürü bölüm var. Okullarda da eğitim alınabilir. Hijyen eğitimleri var. Bakanlığın sağladığı bir şekilde özel kuruluşlar var. Bir sürü online eğitim süreçleri var. Çalıştığınız firmanın sana sağladığı eğitimler var. Yani aslında eğitim kaynağı çok fazla. Önemli olan eğitimi içselleştirmeyi becerebilmek. O da senin dediğin gibi vicdani sorumluluğu sahiplenmek, oradaki işi sahiplenmekle ilgili. Hatta eğitimin mesela ben artık biraz toparlayalım, olmazsa sohbetimiz oldukça uzamaya başladı. Şöyle biraz toparlamaya katkı sağlayayım. Yani birçok farklı marka müşterimizin denetim süreçlerini, danışmanlık süreçlerini yürüttük şimdiye kadar. İyi değil dediklerim ama iyiden kastım şu: bizzat mutfakta çalışan kasabı, aşçısı, unlu mamulcü işte elemanının performansını kastediyorum iyi derken, benle hijyen sohbeti yapabilecek seviyede olanların hepsinin geriye dönüp baktığımda insan kaynakları birimlerinin, eğitim yapılanmasının, periyodik eğitim sisteminin, eğitimi verme şeklinin çok iyi olduğu markalar olduğunu hep gördüm. O kısmını geliştiren birçok firma çalışanına bayılıyorsunuz. Yani şaşırıyorsunuz hatta bazen. Ya adam kasap ya, et doğruyor. İşte anlat diyorsun, o kırmızı etlerini kullanıyorsun falan. Daha sana ikiletmiyor. Sen içeri giriyorsun, seni uyarıyor. Ama hocam diyor, ona dikkat et bak, elini yıka. Elini. Ya böyle hani aa diyorsun, nasıl yani? Kasap hani, hani küçümsediğim için söylemiyorum. Hani ön yargılarımız var ya, sektörel ön yargılarımız. Dolayısıyla bunu çözen, bakıyorum geri plan. İşte biz onların eğitim dosyalarını inceliyoruz. Eğitim programlarına bakıyoruz. Eğitim nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Nasıl verdiklerine bakıyoruz. Ha diyoruz. Mevzu bu. Yani yukarıdan baktığımda bunu çok net söylüyorum. Eğitim hep olmalı. Sizler hep olmalısınız. Ama eğitimin kapsamlı hale gelmesini ve pratikleştirilmesini önemsemek lazım. Hatta küçük bir anekdot düşeyim. Bu yine MSA'nın podcastlerinde, dinlemediyseniz siz de mutlaka dinleyin. Dinlemişsinizdir. Bu köy enstitüsü konusu vardı. Orada mesela köy enstitülerinde eğitimin nasıl verildiğini, nasıl verildiğinde daha etkili olduğunu, nasıl verilmediğinde, neye evrildiğinde başarısız olduğunu arkadaşlarımız çok güzel sohbet etmişlerdi. Sohbet konusu etmişlerdi. Aslında ona ihtiyaç var. Sizin gibi kurumlar o yüzden çok daha başarılı. İşin teorini ve pratiğini aynı platformun içinde yaşayabiliyorsunuz. Bizim sahadaki eğitim alan arkadaşlarımız daha çok teorikte kalıyor. Yani o yüzden bütün firmaların, gücü yeten firmaların kendi bünyelerinde farklı formatlarda uygulamalı, pratik, saha, teorik farklı eğitimleri bir araya getirmesi, kendi sağlayamıyorsa sizin gibi ya da farklı kurumlardan destek alması, sürecin iyileşmesi, gıda güven, hijyenin alışkanlık haline getirilmesi için çok kritik. Yani bu işin çok tarafı var. İşletmecisi, sahibi, marka yöneticisi, eğitimcisi, danışman, denetçisi. Aslında herkesin aynı vizyonu benimseyip aynı tarafa bakmasıyla olacak. İnşallah olacak. Yani ben 20 yıllık gıda mühendisiyim. Gıda işletmelerine çok uzun zamandır girip çıkıyorum. Girip çıktığım ilk yıllardan şu güne geldiğimde hani evet hijyen alışkanlıkları arada da konuştuk. Uzun oluyor biraz benimsenmesi, oturması, bir alışkanlık haline gelmesi ama oturuyor. Çünkü gittiğimiz başka bir yer yok ya, oraya gideceğiz. Bütün dünya haykırıyor. Ortam hijyeni, mikropsuz ortam, insan sağlığı, patojen mikroorganizmaların bulaşmasını engellemeliyiz. Mutfakta da, işte ne bileyim hastanede de, evde de. Hani gittiğimiz yer bu, baktığımız yön bu. Hani geriye bakanlar yavaş yavaş eleniyorlar, daha da elenecekler. Dolayısıyla siz de biz de bu sürecin önlerinden koşup bu sistemin hijyen, gıda güven odaklı yürümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Böyle toparlamış olayım. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ben de sizin söylediklerinize katılıyorum. Ben şahsım adına ve kurumum adına elimizden geldiğince bu eğitimi vermeye ve sektöre eğitimli öğrenciler çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Umarım bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu bütün işletmeler kavrarlar. Ki bu pandemi süreci içerisinde daha da önem verildiğini düşünüyorum. Temiz, güvenli gıdaya en az lezzet kadar
erişelim
istiyorum. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Sürçülisan ettiysek affola.
Estağfurullah, çok keyifliydi.
Benim için de öyle.
Sizin tecrübeleriniz, yetiştirdiğiniz öğrencilerinize kattıklarınız sektör içinde, bütün insanların sağlıklı yaşaması için de çok değerli. Ağzınıza sağlık. Eğitimlerinizin başarıyla devam etmesini dilerim ben de bundan sonra da. Evet arkadaşlar, bugün çok keyifli bir sohbetle podcast'imizin ilkini çektik. Gerçekten çok heyecanlıydık. Konuğum da ben de çılgın heyecanlıydık. Yani anlatamam. Elim kolum oraya buraya çarpıp duruyor, sürekli yönetemiyorum. Serimiz devam edecek. Sonraki sohbetlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.